A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Birlik Zamanı programımızda Gülen Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz araştırmacı gazeteci yazar Sayın Seyfullah Türksoy. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Yoğun ama mutluyum. İyiyim, çok
Evet,
şükür.
yani mesleğinizde hem çok kanalda hem çok dergide ve gazetecilik anlamında hakikaten hem meşhursunuz hem o meşhurluğu hak edecek bir aktivite içindesiniz. Onu herkes yakinen biliyor. Belgesellerinizi İpek Yol başta olmak üzere bütün kanallarda yayınlanan şimdiye kadar meşhur belgesellerinizi herkes biliyor. İletişim Fakültesi
İletişim,
hem lisans hem yüksek lisans.
evet. İstanbul Üniversitesi.
Benim bildiğim birçok ödülünüz var. Gazeteciler
Evet.
Cemiyeti,
Doğru.
hatta Cumhurbaşkanı elinden
Evet.
aldığınız, yurt dışından aldığınız
Evet.
birçok ödüller var. Tabii hem fakültesinde okudunuz ama bu ayrı bir gönül sevda işidir. Çünkü siz
Kesinlikle.
dünyanın her yerine gidip oralarla ilgileniyorsunuz. Yani bunun gönülden gelen başka bir yönü var. Yani o itici güçten de biraz bahseder misiniz
Evet.
mesleğinize?
Tabii önce mesleğe nasıl başladım? Kısaca birkaç cümleyle onu
Lütfen.
anlatmak istiyorum. Gazetecilik, televizyonculuk sevdası bize lise yıllarında bulaştı. Üniversite sınavına girerken ilk tercihim basın yayın yüksek okuluydu. Daha sonra iletişim fakültesi oldu. Baya da yani burada söylemesi ayıptır. İyi de bir puan almıştım. Ama daha okula başladığımız ilk gün hocalarımız morallerimizi bozdu. Ya siz arkadaşlar bu okulu kazandınız ama yani topu topu bir TRT var. 3-5 gazete var. Dolayısıyla şimdiden kendinizi işsizliğe hazırlayın gibi bize bir maalesef olumsuz bir yaklaşımda bulundular. Dolayısıyla pek çok insan gibi bizim de moralimiz bozuldu ama ben şunu gördüm. İnsan azmederse, cehd ederse, gayret ederse zorluklar kolaylaşıyor. Yani okula başladığımız yıl o sene mesleğe de başlamış oldum. Bazı gazetelerde stajyer olarak başladık. Sonra da işimize devam ettik. Yani ben üniversiteyi okurken aynı zamanda da gazetecilik mesleğine başlamıştım. Ve daha mesleğin ilk yıllarında Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül almanın da mutluluğunu yaşadım. Tabii o dönemde bir alaylılar vardı, mektepliler vardı. Alaylılar daha çoktu. Yani gazetecilik fakültesi, iletişim fakültesinden gelmeyen ama diğer okullarda okuyan yazarlar, muhabirler daha çoğunluktaydı. Zaman içerisinde bu değişti. Şu anda pek çok kanalda, pek çok gazetede iletişim fakültesi mezunları daha çok ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla alaylılar, mektepliler rekabetinde mektepliler biraz daha ön planda. Ve bizim mesleğe başladığımız ilk yıllarda hayalimde genellikle Orta Asya vardı, Türk dünyası vardı. Mesleğe başladığım sene 1986 yılıydı. Daha komünizm dağılmamıştı. Sovyetler Birliği bütün şiddetiyle, dehşetiyle devam ediyordu. Biz Kafkasya göçmeni bir ailenin mensubuyuz. Benim akrabalarımın çoğu halen Kafkasya'dadır, Dağıstan'dadır, Çeçenistan'dadır, Azerbaycan'dadır. Ama büyük çoğunluk Borçalı bölgesindedir. Borçalı Gürcistan'da bir Türk bölgesi. Ve 1917 yılında Bolşevik ihtilali olduğu zaman benim dedem, ninemle beraber Kars'a geliyor. Anadolu'ya hicret ediyor. Çünkü imam olduğu için o dönemde, Molla diyorlar o bölgede, hakkında çıkarılmış bir infaz kararı var. O dönemde bütün mollalar, bütün din adamları yok ediliyor, infaz ediliyor. O da Türkiye'ye geliyor, Türkiye'ye hicret ediyor. Dolayısıyla bizim akrabalarımızın hemen hemen çoğu o tarafta kaldığı için ve bu küçüklüğümüzden beri, çocukluk yıllarımızda, küçük yaşlarımızdan itibaren sürekli konuşulduğu için, sohbet konusu olduğu için hep hayalimde, kafamda işte esir Türkler, Türk dünyası, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar bunlar o dönemde daha bizim beynimize yerleşmeye başlamıştı ve Allah nasip etti. Mesleğe başladık. Mesleğe başladığımızdan bugüne kadar da o coğrafyayla ilgilenmeye çalışıyorum. Akrabalarımın çoğunu buldum. Yani pek çok akrabayı buldum, Türkiye'ye getirdim, konuştuk, görüştük, halen görüşüyoruz. Dolayısıyla böyle bir meslek serüvenimiz oldu. Bugüne kadar bu mesleği sürdürdük. İnşallah Allah ömür verirse bundan sonra da devam ettireceğiz.
Allah daha çok başarı,
Sağ olun.
güzellik
Hep
versin
birlikte.
ki veriyor
Teşekkür
maşallah.
ediyorum.
O sizin halis niyetle hareket ettiğinizi de gösteren bir şey. Allah'ın başarı ve güzellik vermesi
Teşekkür ediyorum.
onun da bir delili. Türk dünyası tabii Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye'nin çok ilgisi dahilinde oldu. Ta Cumhurbaşkanlığı makamından başlayan bir ilgi oluştu ama ondan sonra bir gelişme olmadı. Ne de olsa bizim onlar soydaşlarımız, çoğu dindaşlarımız. Onlarla kardeşliğimizi, işbirliğimizi, birlikteliğimizi ilerletmeyi Türk devleti olarak da hepimiz Müslüman olarak da arzu ediyorduk o gelişmeler olmasını. Tam o dönemlere de rastlıyor sizin olan merakınız ve ilginiz, oradaki çekimleriniz.
İşte meslek hayatımızın ilk yıllarıydı. 1989 yılında iki büyük hadise yaşadık. Biri Bulgaristan'da Türklere uygulanan, Todor Zhivkov döneminde uygulanan baskılar. O dönem işte Türkiye'nin gündemindeydi sürekli ve oradaki soydaşlarımız daha sonra Özal tarafından Türkiye'ye getirildi büyük kısmı. Yine aynı tarihte 1989 senesinde Özbekistan'ın Fergana bölgesinde Ahıska Türkleri büyük bir katliama uğradılar. Büyük bir katliama maruz kaldılar. O dönemdeki KGB'nin işte kışkırtmalarıyla, harici unsurların kışkırtmasıyla Özbeklerle, Özbek Türkleriyle Ahıska Türkleri arasında bir iç çatışma oldu ve maalesef 3000 Ahıskalı soydaşımız orada katledildi. O tarihe kadar 150 bin olan, Özbekistan'da sayıları 150-200 bin olan Ahıska Türklerin çoğu hicret etmek zorunda kaldılar. Azerbaycan'a, Çeçenistan'a, Rusya'ya, Kırgızistan'a ve pek çok yere göç etmek zorunda kaldılar. O dönemde de biz ilgilendik. Ben o tarihte Türkiye Gazetesi'ndeydim. Henüz TGRT kurulmamıştı. Özel kanallar henüz faaliyette değildi. O dönemde işte bu Bulgaristan konusunda çok ağırlık verdik. Bulgaristan'daki Türkler konusuna. Yaptığımız haberlerin çoğu işte manşetten yayınlanıyor. Onlar için yardım kampanyaları düzenledik. Pek çoğunun ev bark sahibi olmasına vesile olmaya çalıştık. Yine Ahıska konusu o dönemde mesket Türkler olarak gündeme getirmeye çalıştık. 93'te TGRT kuruldu. Buradan kendisini rahmetle, saygıyla anıyorum. Enver Ören, Doktor Enver Ören abimizin himayelerinde TGRT kuruldu. Ve biz 10-12 kişilik bir ekip, kurucu ekip olarak TGRT'nin kuruluşunda görev aldık. Ve ilk programlarımız o şekilde başladı. Ondan önce gazetecilik olarak, Türkiye Gazetesi'nde, başka gazetelerde muhabir olarak görev yaptım. TGRT kurulunca da program hayatımız başlamış oldu. Ve Orta Asya'ya daha sık gidip gelmeye başladık. 93 senesinden sonra. Ama ondan önce yine Sovyetler Birliği yıkıldıktan hemen sonra 1991 senesinde biliyorsunuz Perestroika, işte Gorbaçov'un uyguladığı Perestroika politikasının ardından Sovyetler Birliği dağıldı. Ve bağımsız Türk Cumhuriyetleri de ortaya çıktı. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve pek çok cumhuriyet, özerk cumhuriyetler ortaya çıktı. Ve o bölgeye ilk giden gazetecilerden biri olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadım. O günden bugüne tabii çok şey değişti. Halen gidip geliyorum. Türkmenistan'a gidiyorum, Özbekistan'a gidiyorum.
Biraz oradaki durumdan bahseder misiniz? Yani 91'den sonra eski Sovyetlerin hakimiyetinden ayrılan Türk Cumhuriyetlerinde durum nasıl? Yani milli manevi değerlerine bağlılık nasıl? Sosyal hayat nasıl? Rehabilite edilmesi gereken unsurlar
91
var mı?
Yılında biz o coğrafyaya bir grup aydınla beraber gitmiştik. Gördüğümüz manzara şuydu. Komünist sistem görüntü olarak ve vitrin olarak belli caddeleri çok güzelleştirmiş, güzel gibi görünüyor falan ama arka planda çürümüş, kokuşmuş bir sistem yatıyordu. Dolayısıyla hele köyler, kasabalar perişandı. Mesela Türkmenistan'da suyu olmadığı için kuyulardan su çıkarıp böyle o çamurlu suyu içen insanlar görmüştük. Diğer bölgelerde çok farklı değildi. Vitrin olayı yoktu. İşte kalın duvarlar, kalın böyle şeyler, pencereler. İşte herkes kuyrukta ekmek almak için, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kuyruklar vardı o dönemde. Yokluklar vardı. Arabalar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bitmiş, tükenmiş bir sistem vardı. Ve o sistem mağdur ettiği insanlar vardı. Aradan geçen süre zarfında tabii çok şey değişti. Bugün Azerbaycan'a baktığımızda modern binalar, yollar, işte caddeler, Kazakistan aynı şekilde çok hızlı değişiyor. Kazakistan ve Azerbaycan özellikle çok hızlı değişiyor. İnşallah ileride bu ülkeler demokratik yapılanmaları, demokratik süreçlerini de hızlandırarak çok daha iyi noktalara gelecekler. Manevi açıdan baktığımızda tabii 70 yıl süren bir sistem, ateizm üzerine kurulu bir sistem. İnsanlara tamamen ateist felsefeyi aşılamış. Ona rağmen Oradaki Müslüman topluluklar inançlarını, kültürlerini yaşatmaya çalışmışlar. Dikkat ederseniz o bölgede İslam adını taşıyan çok insan görürsünüz. Bazı sembollerle yaşatmışlar. Belki dinlerini yaşayamamışlar. Yaşamalarına izin verilmemiş ama isimlerinde, sembollerinde kültürlerini, inançlarını yaşatmaya çalışmışlar. 91 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında biraz böyle şaşkın bir topluluk ortaya çıkmıştı. O insanların bir kısmı zaman içerisinde dinlerini öğrenmeye başladılar. Kitaplarını öğrenmeye çalıştılar. Kültürlerini daha çok yaşamaya çalıştılar ama bir yandan da kapitalist felsefe, kapitalist mantık o coğrafyayı çok etkiledi. Dolayısıyla şu anda ikilemde olan bir nesil söz konusu. Boşlukta olan bir nesil söz konusu. Bir yandan 70 yıllık komünizmin etkisinde kalan anneler, babalar ve onların çocukları. Bir yandan da işte yeni tanıştıkları kapitalist sistem. Dolayısıyla böyle boşlukta olan bir kitleden, büyük bir nesilden, büyük bir kesimden söz edebiliriz. Bunlar iyi bir şey gördükleri zaman, tanıştıkları insanlar da, Türkiye'den diyelim giden insanlar oluyor, başka ülkelerden giden, iyi bir insan gördükleri zaman, iyi bir fikir gördükleri zaman çok çabuk kabul ediyorlar. Aksi halde buradan yanlış insanlara gittiğinde de çok olumsuz etkileniyorlar. Şu anda oralarda bir ciddi bir boşluk yaşandığını söyleyebilirim. Manevi açıdan ciddi bir boşluk yaşandığını söyleyebilirim.
Evet.
Ama bununla beraber, tabii çok olumlu şeyler de oldu. Olumlu gelişmeler de oldu. Ben hatırlıyorum 91 senesinde oruç tutan insan sayısı çok azdı. Şimdi çok daha fazla. Bazı bölgelerde bu daha fazla gelişti. Bazı bölgelerde biraz zayıf gelişiyor ama neticede her tarafta olumlu, güzel değişiklikler, müsbet değişiklikler var.
Evet. Kültürel ve özellikle imani çalışma yapmanın o yörede çok önemi var.
Evet.
Bizim Azerice, Sayın Hocamızın Azerice eserleri ve Türk dilinde diğer...
Azerbaycan Türkçesiyle diyelim.
Azerbaycan Türkçesiyle diyelim.
Çünkü evet. Azerice diye bir dil yok aslında.
Evet.
Azerbaycan Türkçesi var.
O kardeşlerimizde de orada gelişmeler olduğunu görüyoruz hakikaten.
Evet.
Ama daha çok eğilmek, daha çok imani çalışma yapmak orada esas köklü sorunları çözebilecek en önemli unsur.
Şimdi o coğrafyaya kesinlikle siyasi yaklaşmak, siyasi ve bağnaz düşüncelerle yaklaşmak çok tehlikeli ve çok yanlış bir yöntem. Hı hı. Bütün dünyada olduğu gibi oralarda da, belki orada biraz daha fazla, kesinlikle konuya imani açıdan yaklaşmak lazım. İman esasları açısından yaklaşmak lazım. Çünkü Darwin teorisi halen o coğrafyada bir bilimsel esermiş gibi ya da bilimsel bir şeymiş gibi, teoriymiş gibi halen okutuluyor okullarda. Halen Darwin teorisiyle eğitim veriliyor. Dolayısıyla o coğrafyada o teorinin yanlışlığını ve uydurma olduğunu ispatlayacak iman hakikatlerinin olması lazım. Bu olmadan oralarda başarılı olmak mümkün değil. Hiçbir yerde başarılı olmak mümkün değil ama orada asla mümkün değil. Hele oralara, o coğrafyaya siyasi yaklaşmak, siyasi yöntemlerle yaklaşmak, farklı böyle katı, gelenekçi, bağnaz yöntemlere yaklaşmak son derece yanlış bana göre. Çünkü hiçbir sonuç almak mümkün değil. Tam tersi insanları İslam'dan soğutur o tür çalışmalar. Dolayısıyla orada bilimsel iman hakikatlerini, İslamiyet'in o güzelliklerini, şefkat, merhamet, sevgi unsurunu öne çıkaracak yöntemlere ihtiyaç var. Bu şekilde yaklaşıldığı zaman son derece güzel sonuçlar alınıyor. Mesela ben birkaç hafta önce Moskova'daydım. Rusya'da Müslüman olan Rusları araştırdım. Çok ama güzel. Araştırma kapsamında yani evlilik yoluyla Müslüman olanlar değil. Onlar işte kocasından dolayı veya başka bir yakından dolayı Müslüman olanlar değil de araştırarak, öğrenerek Müslüman olanları araştırdım. Pek çok gençle tanışma imkanı bulduk. Ve o insanlar geçmişte büyük bir bunalım yaşadıklarını, boşlukta olduklarını, çok yanlış maddeler kullandıklarını, bağımlı olduklarını, işte alkol kullandıklarını falan söylediler ve şimdi hayatlarının tamamen değiştiğini ve çok mutlu olduklarını. Onlardaki bu değişim dolayısıyla ailelerinin de çok mutlu olduğunu.
Ne vesile olmuş onlar?
Annelerinin, babalarının, işte yakınlarının da çok yavaş yavaş değişmeye başladıklarını söylediler. Moskova'da, Kremlin'de Tanya ve Kristina isimli iki bayanla tanıştım. Onlar bana enteresandır. Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarını okuyarak İslamiyet'i bulduklarını söylediler.
Maşallah.
Ve çok etkilendiklerini söylediler. Uzun bir sohbet yaptık. Yani o kadar güzel konuştular ki ben şahsen onların yanında yani çok şükür biz de Müslümanız ama biraz kendimden utandım.
Estağfurullah.
Çünkü o kadar şuurlu, o kadar güzel, o kadar İslamiyet'in özünü, Müslümanlığın özünü o kadar güzel benimsemişlerdi ki. Ben şahsen çok etkilendim. Hatta benim asistanım, Rus bir asistanım var. O konuşmadan o da çok etkilendi ve ben de Müslüman oluyorum dediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla bizim bu tür bilimsel, gerçekçi ve İslam'ın özüne uygun yöntemlere ihtiyacımız var. Dünyanın en büyük sıkıntısı bu. Kesinlikle bu. Çünkü İslam denildiği zaman Rusya'da, Ukrayna'da, başka yerlerde maalesef akla çok farklı şeyler geliyor. Terör geliyor. Ve bunda da haklılar. Çünkü gitmiş birileri İslam adına metroda bomba patlatmış. İşte 35 insan ölümüne yol açmış. Ölenlere bakıyorsunuz 5 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki kız çocuğu, işte 40 yaşında onun annesi. Ya bu insanların ne günahı var? Böyle bir İslam olabilir mi? İşte biz falancanın intikamını aldık. Böyle bir intikam alınabilir mi?
Bizim, İslam'da bunun yeri yok.
İslam'da bunun yeri yok.
Allah'ın lanetlediği bir şey.
Tabii yani İslam'da şu var benim bildiğim. Çok İslami konuları çok fazla bilmem ama öğrenmeye çalışırım. Bir gemide 99 tane hırsız, cani, katil olsa, bir tane masum olsa o masum hatır için o gemi batırılmaz.
Doğru.
Dolayısıyla bizim sevgiyi, merhameti, şefkati esas alan bir tebliğ ve insanlara yardımcı olma yöntemine ihtiyacımız var.
Çok güzel.
Diğer türlü maalesef ters etkiler.
Allah razı olsun. Çok kıymetli sözler bunlar. Çünkü gönülden gelen güzellik ayrıdır. Sizin orada görsel tespitiniz olması buna ayrı bir önem atfediyor. Yani mesleki olarak orada insanları gözlemleyip, toplumu gözlemleyip ve bunun ne kadar faydalı olacağını gönülden ifade etmenizin ayrı da bir önemi var. Allah razı olsun.
Evet, inşallah. Bir de siz söylediniz maşallah Allah ayette diyor bir kişinin öldürülmesi bütün dünyanın öldürülmesi gibidir diyor. Bütün insanlığın öldürülmesi. Yani İslam'ın bu şekilde anlaşılıyor olması zaten hiçbir şekilde doğru değil. Bir de bu gerek İpek Yolu programınızda birçok yere gidiyorsunuz. İşte gerek İpek Yolu derginizle Allah razı olsun. Bildiğim kadarıyla 20 farklı ülkeye değil mi?
Evet.
20 farklı ülkeye ulaşıyor bu derginiz. Aslında siz de Türkiye gibi bir köprü olmuşsunuz Batı'yla, işte Türkiye Cumhuriyetler ya da Müslüman ülkeler arasında. Peki siz şunu öğrenmek istiyorum. Hem bu çalışmaları yapan biri olarak hem de İslam'a hakikaten gönülden hizmet eden biri olarak. Biz bu Osmanlı'dan gelen bir birleştirici ruhumuz, birleştirici vasfımız var. Bunun farkında mıyız? Yani bu manevi liderliğin farkında mıyız sizce? Gittiğiniz yerlerde çünkü evet. O ihtiyacı hissediyorsunuz anladığım.
Kesinlikle. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben şu ana kadar 90'ın üzerinde ülkeyi gezme imkanı buldum. Belki biraz daha fazla olabilir. Bunların tabii bir kısmı da İslam ülkeleriydi. Hindistan'daki Müslümanları da gördüm. Bangladeş'teki Müslümanları da gördüm. Endonezya'daki dünyanın en kalabalık İslam ülkesi. Onu da gördüm. Benim kesin kanaatim şu. Mutlak kanaatim. Yani bu bir temenni falan değil. Yani Türkiye, Türk vatandaşıyım, Türk'üm, böyle duygusal davranıyorum değil. Bu bir gözlemdir, tespittir. Eğer bir İslam birliği olacaksa, bir Türk-İslam birliği olacaksa bunun merkezinde Türkiye olması lazım. Ve sadece Türkiye bunu gerçekleştirebilir. Türkiye merkezli bir hareket bunu başarabilir. Çünkü Türkiye'deki yetişmiş insan kalitesi, Türkiye'deki işte genç nüfus, Türkiye'nin dünyaya bakışı, geçmişten gelen medeniyetler tecrübesi, işte Osmanlı, Selçuklu, ondan önceki diğer medeniyetler, Türkiye bu şeye sahip. Ve son gelişmelerle beraber bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'nin öncülüğü olmadan, Türkiye lokomotif olmadan böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ve dünyada da buna çok ciddi bir ihtiyaç var. Düşünün Bangladeş nereye, Türkiye nereye? İstanbul neresi? Biz Bangladeş'e önce Bahreyn'e gittik. Oradan işte Bangladeş'e geçtik. Orada insanlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki ya diyorlar ki buralara ne zaman el atacaksınız? Biz şu anda bıktık. Yani bu zulümden, adaletsizlikten gerçekten insanlar perişanlar. Yani ekonomik anlamda perişanlar, hukuk anlamında sıkıntılılar. İngilizler gelmiş orada 100 yıl sömürge olarak kullanmışlar. Bangladeş'e 100 yıl kalmış İngilizler. Yani o insanlara İngilizcenin dışında hiçbir şey bırakmadan gitmişler. Hiçbir şey yok. Köylerine gidiyorsunuz, insanlar ayaklarına giyecek terlik yok. Biz kaymakamın evine gittik. Kaymakamın evinde şey yok, minder yok, oturacak şey yok. Kağıtların üzerine oturuyorlar. Köyün ortasındaki bir gölet, küçük bir gölet, hem yıkanma olarak kullanıyorlar, hem balık tutuyorlar, hem işte hem bir sürü şeyde kullanıyorlar o suyu, küçük suyu. Sular ülkesi ama su yok. Ve İngilizler hiçbir şey vermemişler oraya.
Tabii
ne teknoloji olarak, ne başka bilim olarak hiçbir şey yok. Cep telefonu görmeyen insanlar var, televizyon bilmeyen insanlar var. Aynı şekilde Cezayir'den tutun da pek çok ülkeye kadar, yani daha önce İngilizlerin, Fransızların sömürgesi olan ülkelerde bakıyorsunuz hiçbir şey yok, altyapı yok. Ama Osmanlı'nın gittiği yerlere bakıyorsunuz, bir Balkanlara gidiyorsunuz, Kafkaslara gidiyorsunuz. Osmanlı nereye gitmişse medeniyet götürmüş, su medeniyetini götürmüş, yani akla gelen tüm güzellikleri oraya götürmeye çalışmış. Merhamet götürmüş, sevgi götürmüş, adalet götürmüş. Dolayısıyla bizim 1000 yıllık bir böyle elimizde çok köklü bir birikimimiz var, tecrübemiz var. Ve o tecrübemizi biz şu anda asrın ihtiyaçlarına sunabiliriz, asrın idrakine sunabiliriz. Ve dünya da zaten şuna çok muhtaç. Şu anda dünya böyle bir şeyin beklentisi içerisinde. Bu mutlaka olacak, olması lazım. Olmaması zaten eşyanın tabiatına aykırı, akla aykırı olur. Bütün dünyada insanlar adalet bekliyor, şefkat bekliyor, merhamet bekliyor. Ve bunu yapacak öncü bir ülkeye ihtiyaç var, öncü insanlara ihtiyaç var. Eğer çok güzel gayretle çalışılırsa, ta Türkiye'den Hindistan'a kadar, Doğu Türkistan'a kadar, hatta Japonya'ya kadar çok sağlam bir İslam birliği kurulabilir. Buna şiddetle ihtiyaç var.
Çok güzel. Maşallah, Allah razı olsun.
Bunlar bizim böyle tespitlerimiz. Yani gördüğüm hakikatler, tespitler, temenniler değil.
Yani böyle insanlara ihtiyacımız var işte. Yani bu dönemde bunları bu şekilde ifade edecek akılcı, gerçekçi, böyle gönül sahibi, irade sahibi ve etrafında da bu ruhu yayabilecek, evet, böyle insanlara ihtiyaç var. Allah bu duaya icabet edecektir inşallah.
Evet. Şimdi bir söz var. Medenilere galebe çalmak ikna iledir. Vahşi bedeviler gibi icbar ile değildir. Yani insanlara, günümüz insanına zorla, şiddetle, kaba kuvvetle bir şey kabul ettiremezsiniz. Dolayısıyla bizim insanlara yaklaşım metodumuz sevgi dili olmalı. Şefkat dili olmalı. Buna hayır diyecek hiçbir insan ben düşünmüyorum. İkincisi, İslam dünyasının şu anda önündeki en büyük sıkıntı, en büyük sorun bu mezhep çatışmaları. Fanatik mezhep çatışmaları. Ben Bağdat'a gittim. Bağdat'ın işte Irak'ın çeşitli bölgelerinde dolaştım. Yani herkes birbirine korkuyor, şüpheyle bakıyor. Şii camisine gidiyorsunuz, adam endişe ediyor. Sünni camisine gidiyorsunuz, endişe ediyor. Yani her an her camide patlama olabilir. Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani o da aynı Allah'a inanıyor, sen de aynı Allah'a inanıyorsun. Paylaşılmayan ne var? Dolayısıyla İslam dünyasının bu tür ayrılıkları kesinlikle kaldırması lazım. Mezhep farklılıklarını, ayrılıkları. Asgari müştereklerde birleşmek lazım. Birlerde birleşmek lazım. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, yolumuz bir. Bu birlikler eğer esas alınırsa zaten o ayrılıklar ikinci, üçüncü, beşinci plana düşer ve düşmesi lazım. Dolayısıyla bu mantıkla da yola çıkmak lazım. Yani bu mezhep, fanatik mezhep çatışmalarını kesinlikle kaldırmak lazım. Maalesef Türkiye'de de mezhep üzerinden oynanan bazı oyunlar var. Son gelişmelere baktığımızda bunu kışkırtan, kaşıyan bazı çevreler var. Sünnilerle Alevler arasında, Alevi Müslümanlar arasında bir çatışmanın doğması için zemin hazırlayan bazı unsurlar var. Bunlara karşı da çok dikkatli olmak lazım. Bizim Anadolu insanının hiçbir ayrısı gayrısı yoktur. Yani bir Sünni ile bir Alev arasında hiçbir fark yoktur. Sadece bunu kışkırtan bazı gruplar var. Bu gruplar da maşa olarak özellikle Marksist, Komünist, Ateist insanları kullanıyorlar. İşte ODTÜ'deki olaylar, başka yerlerdeki olaylar bize bunu gösteriyor. Maalesef bu insanları birbirine kışkırtmak için, iç savaşa zemin hazırlamak için pusuda bekleyen bir komünist odak var. Bu hafife alınacak bir odak değil kesinlikle. Genelde bize deniyor ki ya işte komünizm bitti artık yani. 91 yılında komünizm falan bitti, şu anda komünizmin adı mı kaldı? Evet, komünizm belki sistem olarak bitmiş olabilir ama zihniyet olarak, felsefe olarak halen komünist ideoloji halen çok güçlü. Hı hı. Bugün Orta Asya'da, Rusya'da, pek çok yerde, hatta Türkiye'de Marksist felsefenin temelinde işte bu komünist anlayış yatıyor. Ateist felsefenin temelinde. Dolayısıyla komünizm felsefe olarak henüz bitmiş değil. Çünkü bütün gücünü, inancını Darwin teorisinden alıyor. Darwin teorisi çökertilmediği sürece, Darwin teorisi her yerde iflas ettirilmediği sürece, çökertilmediği, yalan olduğunu tespit edilmediği sürece komünizm ondan beslemeye devam edecek. Komünizm oradan beslendiği sürece gençlerimizi zehirlemeye devam edecek. Zehirlenen gençler işte gezi olaylarında karşımıza çıkacak. ODTÜ'de karşımıza çıkacak. İşte başka türlü yerlerde kötü olaylarla karşımıza çıkacak. Dolayısıyla bunu önlemek için kesinlikle başta eğitim olmak üzere her alanda çok yepyeni şeyler yapmak, yepyeni bir atılım gerçekleştirmek gerekiyor.
Zaten hani komünizmi vurguladınız. Eğer öyle olmasaydı değil mi, Atatürk zamanında hani bizi Türk milletini de uyarmazdı, söyledi. Her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor komünist. Tabii ki komünist fikirden bahsediyoruz. Bir de şimdi mezhep ağırlıklarına da değindiniz. Orada yalnızca hani mezhep ağırlıkları değil, bir de mezhepler içinde bile ayrıca hani husumet olan cemaat ayrılıkları bile olmuş durumda. Bırakın sırf mezheplere ayrılmayı. Bediüzzaman Hazretleri diyor, biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur dediği Bediüzzaman'ın. İnşallah bu husumet yalnızca sizin belirttiğiniz gibi mezhep olarak değil, hatta mezhep içinde bile bazı kardeşlerin ayrıldığını görüyoruz biz. Oluyor. Evet, farklılıklar olduğunu görüyoruz. Halbuki hani bu ayrılığın giderilmesi, herkesin bir diğer Müslüman kardeşini kucaklaması yalnızca İslam alemine değil, Allah'ın izniyle dünya barışının da en büyük katkıyı sağlayacak. Sizce gitgide yakınlaşıyor muyuz bu dünya barışına? Yani gittiğiniz yerlerde olsun sizi nasıl karşılıyorlar?
Şimdi tabii karanlığın en şiddet döneminin ardından mutlaka aydınlıklar olur.
Evet, inşallah.
Dünya şu anda bir bunalım yaşıyor. Maalesef yani insan fıtratının aslında kabul etmemesi gereken olaylar yaşanıyor. Düşünün, Suriye'de son bir yılda öldürülen insan sayısı 100.000'den fazla. Bir vahşet, çocuklar katlediliyor. Bunu hangi Müslüman yapabilir? Yani gerçekten Allah'a inanan bir insan gidip bir körpe çocuğa, yavrucaklara kimyasal silah kullanabilir mi? Ya da onu öldürebilir mi? Ya da onun annesini babasını öldürebilir mi? Dolayısıyla dünya gerçekten büyük bir bunalım yaşıyor. Bu bunalımın ardından ben çok güzel bir sabahın, güzel bir sabaha uyanacağımızı düşünüyorum. Ve insanların özellikle son zamanlarda bir arayış içinde olduğunu da düşünüyorum. Bir soru işareti olduğunu da düşünüyorum kafalarında. Dolayısıyla bu arayışlar İslam barışını da getirecektir diye umutlanıyorum. Bu noktada dediğim gibi Türkiye'ye çok büyük iş düşüyor. Biz bunu Orta Doğu'daki ülkelerden ya da başka yerlerden bekleyemeyiz. Allah'ın tabii hangi topluluğa nasıl bir misyon üstleneceği, o Allah'ın bileceği, takdir edeceği bir olaydır. Hiç umulmayan bir millete de o görev verebilir ama kabul etmek lazım ki Türkler 1000 yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapmışlar ve gittikleri her yere adalet, merhamet, şefkat, huzur götürmüşler. İnşallah yine Türkiye'nin öncülüğünde başta etrafımız olmak üzere Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, diğer coğrafyalar, bütün dünyayı etkileyen yepyeni bir barış döneminin, huzur döneminin yaşanacağını umut ediyorum. Buna inanıyorum. Bunun da mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu konuda dünyanın da buna çok büyük ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum.
Evet. Bir kere Allah'ın emri bize birlik, beraberlik. Evet. Yani namaz gibi Kur'an'da bir emirdir. Müslümanların üzerine bir sorumluluktur. Dolayısıyla bunu istemek bizim Allah'a karşı olan sorumluluğumuz öncelikle ve bunu icra etmeye çalışmak bütün Müslümanların üzerine bir farz vazifedir Allah'ın izniyle. Allah ona karşı huzuru, barışı, bereketi, bolluğu verecektir. O olmadan böyle bir beklenti akılcı değil.
Bir kere yani hem Allah'ın fiili izni... fiili dua şart.
Tabii.
Fiili dua. Yani insanlar gayret edecekler, Allah da nasip edecek.
Öyle tabii, sonuçta Allah yapacak.
Evet.
Bazı şeyleri vesile edecek inşallah. Bazı kişileri vesile edecek. Bazı olayları vesile edecek. Hatta şu anda İslam coğrafyasında yaşanan olaylar aslında bir anlamda bir doğum sancısıdır. Yani evet. İslam'ın o beklediğimiz barış, güneş, güzel doğumunun sancısıdır. Allah'ın adetullahları var. Yani kanunları var. O kanunlar çerçevesinde bütün olaylar, yani fizik olayları öyle olduğu gibi sosyal olaylar da o kanunlar çerçevesinde gelişiyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi o şer görüntülerin yaşanması aslında güzel hayırlara Allah değiştirecek, dönüştürecek. Şimdiki ayrılıklar birlik olacak. Biz bunu gönülden istemeliyiz. Bizim sorumluluğumuz olmalı. Evet. İstemeyenler olduğunda da Allah istememenin sonucunun ne olduğunu göstermiş oluyor bu görüntülerle ve istetiyor arkasından. Dolayısıyla yine sonuçta birliğe giden bir süreç yaşamış oluyoruz. Zorluklar, sıkıntılar elbette olacaktır. Bunlar zaten dünya hayatının bir imtihan olmasının gereği. Kişilerin kendisine Allah'a olan aşkının, sevgisinin göstermesinin vesilesi. Başka türlü olmaz. Allah'ın izniyle. O yüzden sizin de bu şuurla pratikte bütün o coğrafyayı da dolaşarak yaptığınız hizmeti çok takdirle karşılıyoruz. Onları insanlarımızın bilmesi, görmesi ve onlarda bir ruh oluşturması, birlik beraberliğe giden yoldaki katkılarınız da çok takdire şayan. Yani aldığınız ödüller hakikaten yerinde. Ama tabii Allah'ın takdiri önemli. Biz Müslümanlar olarak da bunu takdir etmemiz inşallah onun da bir işareti olsun. Dolayısıyla birlik beraberlik yönünde atılan her adım çok kıymetli. O dualara Allah'ın icabeti olacaktır. Dediğiniz gibi Türkiye'de bunun öncülüğüne Allah zaten istihdam etmiş. Yani evet. Görevlendirilmiş bir millet. Görevlendirilmiş kişiler o milletin içinden çıkıyor. İnşallah evet. Tekrar öyle olacak. Dünyanın barışa, sevgiye, adalete, merhamete, birliğe, beraberliğe kavuşması için Türk milletine ve bizlere de sorumluluk düşüyor. İnşallah bu vesileyle o sorumluluklarımızı da yerine getirmiş oluyoruzdur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli katkılarınızdan. Son söylemek istedikleriniz varsa onları da istirham edeyim.
Biz Müslümanlar olarak bazı hastalıklarımız var. Onları üzerimizden atmamız lazım. Nedir bunlar? Bağnazlık. Bunu kesinlikle, bu bir hastalık. Bunu atmamız lazım. Şekilcilik. Kesinlikle bir hastalık. Yani insanları şekillerine göre kategorize etmek çok yanlış bir şey. Ve cehalet. Bu cehaleti mutlaka aşmamız lazım. Eğer biz cehaleti, bağnazlığı, şekilciliği aşabilirsek inanın her şey çok daha güzel olacak. Çok daha huzurlu, çok daha mutlu, güzel bir dünyada yaşayacağız. Bu sadece dindarlar için geçerli değil. Dindar olmayan insanlar için de geçerli. Yani o şekilciliği insanların bırakması lazım. İnsanları kıyafetlerine göre değerlendirmek, düşüncelerine göre değerlendirmek çok yanlış bir şey. Ve ortak paydada buluşmak lazım. Bu nedir? Bence bütün İslam dünyasının, Türk dünyasının, insanlık aleminin ortak paydası insan haklarıdır, demokrasidir, hukukun üstünlüğüdür. Demokrasinin her yerde yeşermesi lazım ve güçlenmesi lazım. Tabii harici unsurlar eliyle değil. O insanların benimseyerek, özümseyerek, kendilerini geliştirerek o demokratik kültürü yaşatmaları lazım. Demokrasinin dışındaki katı ceberut sistemler kesinlikle ben ne İslamiyet'le bağdaştırıyorum ne insanlıkla bağdaştırıyorum. Gittiğim ülkeler içerisinde diktatörlükler var, başka türlü rejimler var, sistemler var. Bunun da insan fıtratına çok uygun olmadığını düşünüyorum. Türkiye o bakımdan da örnek bir ülke olmayı hak ediyor. Ve Türkiye demokrasiyle, demokratik kültürüyle ve insan haklarıyla önümüzdeki dönemde Orta Asya'ya da, Türk dünyasına da, İslam dünyasına da güzel bir örnek teşkil edecek. Bu anlamda atılan her adımı çok olumlu buluyorum. Özellikle son 10 yılda Türkiye pek çok alanda büyük gelişmeler gösterdi. Hem ekonomik anlamda hem de manevi anlamda. Dediğim gibi eğer bu hastalıkları, bağnazlık, cehalet, şekilcilik, adam sendecilik bu tür hastalıkları da atabilirsek biz dünyaya çok güzel örnek teşkil edebiliriz. Bütün dünyaya rehber olabiliriz ve özlediğimiz, hayal ettiğimiz dünya barışı, birlik, ittihadı İslam bunlar çok kısa sürede gerçekleşebilir. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Sizlerin yayınlarınızı A9 olarak gerçekten ilgiyle ve takdirle takip ediyorum. Çünkü hep bir sağduyu var. Burası bir sağduyu merkezi. Dikkat ediyorum ben gezi olaylarında da, diğer toplumsal olaylarda da yani A9 merkezli yayınlar hep sağduyu, hep birliği, hep beraberliği öne çıkarıp bu anlamda gerçekten güzel bir örnek teşkil etmiştir.
Allah razı olsun.
Sapmalardan asla sapmalara girmemiştir. Sapmamıştır. Orta yolu, temkin yolunu, İslamiyet'in de bize tavsiye ettiği itinayı, teenniyi her zaman A9 sergilemiştir. O yüzden ben gerçekten teşekkür ediyorum. Yayınlarınızı ilgiyle, dikkatle takip ediyorum. Bundan sonra da edeceğim. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ederiz.
Sağ olun. Bugünkü programımızın konuğu değerli Seyfullah Türksoy Beyefendi'ydi. Programımızın sonuna geldik. Bir diğer programımızda da görüşmek üzere.